Ayrım 3.
Ek 1 küllük. Geçen pazartesi günü kendimi ayaklarıma bıraktım. Onlar geçip gitmiş, unutulmuş yılların yollarını bizden daha iyi, daha kolay buluyorlar. Yollar bir karış toz bağlasa da, tozların üstünden bin bir yeni ayak geçse de. Bizim Bayezid'imiz artık yoktur. Keşke tutsaydı şu Hürriyet Meydanı yakıştırması. Nerede o ufacık meydan, havuz, sonra kitapçı kulübeleri ve bahçeleri, kaldırıma uzanan kahveler. Hele küllük. Küllük de Bayezid'in talebe kahvelerinden birisiydi. Ne fark eder? Küllük bir devirdir tek başına. Bilenler küllüğü Darülfünun'un ve üniversitenin tamamlayıcısı, hatta başlı başına bir üniversite sayarlar. Küllükten mezunum diyen yalnız ben değilim. Artık çoğu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İlk elden hatırladıklarımı sıralayıvereyim. Yahya Kemal'i, Köprülü'yü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Ali Nihat Tarlan'ı, Mükrimin Halil'i, Rıfkı Melül Meriç'i, Nurullah Ataç'ı, Yavuz Abadan'ı, Neyzen Tevfi'yi ve daha nicelerini küllükte tanıdım. Çoğuyla sohbet, bazılarıyla mesela Ataç, mesela Abadan, Biriç arkadaşı oldum. Bazılarıyla de bazı sabahlar Bayezid Camii'nin müezzinlerinden Hafız Kerim'in Dilkeş Haveran makamından okuduğu salaları dinlediğim oldu. Kısacası küllükle beslendim. Daha sonraları küllük devrinin son zamanlarına doğru bir sonraki nesilden de orada benimle tanışanlar oldu. Sait Maden, Rauf Mutluay, Halil İbrahim Bahar, Gökhan Evliyaoğlu ve başkaları. Yalnız edebiyatta değil, tıp dahil, hukuk dahil hemen her mesleğin sonradan ün yapmış, hala tanınan veya vefat edip de hafızayı beşerin nankörlüğüne mahkum düşen Türkiye değerleri geçmiştir küllükten. Küllük onların üzerinde hak sahibidir. Küllük sindirimi bozuk olmayan herkesi beslemiştir. Buram buram kültür terdi yaşlı akasyalarından, ıhlamur, çınar, at kestanesi ve çitlenbik ağaçlarından. Kışın vagona benzeyen salaş kısmının yabancıları, alışmamışları boğabilecek havasından da. Gergeçleri değildi elbette ama Napolyon dediğimiz Sadık ile kendisine boğazlar kumandanı diyen Nimet Çavuş gibi küllüğün gedikli garsonları nükteyi, yorumu aşmış, kendilerine göre ama küçümsenemeyecek bir hayat felsefesine varmış kimselerdi. Yukarıda isimlerini verdiğim kırattaki şahsiyetlere bal gibi konuşabiliyorlardı. Küllüğün devamlıları arasında biraz hantal kafalı, bu yüzden de şimdi tam hatırlayamıyorum, Başak mı Haşak mı böyle bir lakabı olan Kerim adında önemlice birisi vardı. Yukarıda Allah Kerim, İstanbul'da o zamanlar vali ve belediye başkanıydı. Fahrettin Kerim, küllükte Haşak Kerim. Bu tekerleme Napolyon'undu. Sonradan Türkiye'ye yayılan geldi İsmet, gitti İsmet de öyle. Ve bunlar en tatlıları değil ama gerisi romanlık, piyeslik. O gün küllüğün arsasında düşünceli ve dalgın adımlarla dolaşırken gözlerimin önünde ne tablolar canlandı. Mesela sonradan mükemmel bir doktor olan Kazım'ı bir elinde bridge kağıtları, ötekinde simit, dizlerinin üstünde de anatomi kitabı, yani hem oynar hem karnını doyurur hem de doktora sınavına hazırlanırken görür gibi oldum. Kendim de kaç hikayemi aynı gürültü patırtı içinde yazmışımdır. Küllük yalnız edebiyatçıların, ilim ve meslek adamlarının ünlülerini toplayan bir kahve değildi. Öyle kimseleri yetiştiren yer de olmuştur. Ne çare ki yetiştirdiği edebiyatçılar ona karşı pek de vefalı çıkmadı. Hani küllüğün romanı, piyesi yok. 3-5 hikaye, birkaç şiir ve o kadar da hatıra yazısı. Halbuki küllük bir dönemin sergilenişi için ne kadar uygun, ne kadar elverişli bir ortamdır. Ne yazık ki geçen pazartesi günü onun arsasında sadece kavun karpuz sergileri, mısır satıcıları gördüm. 100 metre ötede üniversite kapısı da bana bir başka çağın kalıntısı gibi geldi. Şimdi başka şair, romancı, ressam, müzisyen ve ilim adamlarının gene o çevrede ama başka kahvelerden birisinde veya birkaçında yetişmekte olduğunu düşünerek avundum. Ne var ki onlar küllük kadar güzelini asla bulamayacaklar. Tercüman 1974. Kar, tiyatro ve bıyık. Çınarın kuru dalları arasında uçuşan, çıkan rüzgarla uçuşan, çemberler çizen karlara dalıp gitti. Rüzgar hızını artırıyor, karlar telaşlanıyor, hırçınlaşıyor, çemberlerini daraltıp çoğalıyorlardı. İr 214. Karda hesaplaşma. Yıl 1942. müthiş bir kış yaşanmaktadır. Hiç durmadan yağan kar, Tarık Buğra teyzeoğluyla gittiği Pınarbaşı'nda önce kışın ve karın güzelliğini keşfeder. Kardan Adam hikayesiyle İbiş'in rüyasındaki bazı Tarık Buğra hayranlarının ezbere bildikleri güzel kar sahneleri, Pınarbaşı'nda yaşayan bu benzersiz kışın hatıralarıdır. Dışarısı bembeyazdı ama artık kar yağmıyordu. Tepinde adeta, o kadar hırçındı, yağsın, yumuşacık tekrarladı, yağsın, ne olur yağsın. Seni beklerken hep burada karın yağışını seyrettim. Bütün piyeslerden güzeldi, güzel geliyordu bana. Kimsenin yazamayacağı şeyler vardı yağışta. İr 212. O karda kasabanın dışına çıkıp ıssız düzlüklerde ve ağaçlıklarda tek başına gezinirken kendi kendisiyle sıkı bir hesaplaşmaya giren genç adam bu arada Pınarbaşı'nın küçük kütüphanesini de keşfetmiş ve sürekli okumuştur. Mesela her kütüphanede kolay kolay bulunamayacak bir kitap Abdülhamit Han'ın Hayatı Hususisi ve Siyasisi. İbsen'in Pınarbaşı'nda okuyan ve tiyatro yazma hevesine kapılarak Nahide adlı ilk oyun denemesini yapan Tarık Buğra'nın 2,5 ay yaşadığı bu güzel kasabadaki en önemli keşfi ise kendisidir. Ama Pınarbaşı'nda ne zamana kadar? Kendisine bir yol çizmesi ve ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Mustafa Topbaş'ın hadi seni askere göndereyim diye yaptığı teklifi de hiç itiraz etmeden kabul eder. Kayseri'ye iner, yabancı askerlik şubesinden İskenderun'daki hazırlık kıtasına sevkini alırlar. Allahsmarladık Pınarbaşı, elveda güzel karlı günler. İskenderun'a giderken Elazığ'a, baba evine uğrayarak hasret gideren Tarık Buğra, bir akşam evde ailesinin Elazığlı dostlarıyla otururken, radyoda da dinleyici istekleri programını dinlemektedirler. Komşulardan biri, biz türkü istedik, kaç ay oldu çalmıyorlar deyince genç yedek subay adayı ben istesem 3-4 türkü birden söyletirim deyiverir. Gülüşmeler, şakalaşmalar, alaylar. İş iddiaya binince oturup bir hafta içinde arayan bulur adını verdiği radyofonik bir piyes yazıp Ankara Radyosu'na postalar. Ve İskenderun'da hazırlık kıtasındayken babasından bir mektup alır. İçinde de resmi bir yazı. Gönderdiğiniz Arayan Bulur adlı radyofonik oyun uygun görülmüştür, seslendirilecektir. İlk telif ücreti. Tarık Buğra yazarlık hayatında ilk telif ücretini bu oyundan almıştır. Yedek subay okuluna katılmak üzere Ankara'ya gidince radyo evine uğrayıp adına tahakkuk ettirilen ve o devirde hatırı sayılır bir miktar olan 37 tatlı lirayı alıp ceplerini bir süre ısıtır. Yedek subay okulunda hemen bir grup oluşmuştur. Ahmet Ateş, Muvaffak Sami Onat, Behçet Necati Gil, Halit Tanyeli. Sadece edebiyat konuşan bir grup. Şiirler okunmakta, yeni romanlardan, hikayelerden söz edilmektedir. İleride Türkoloji sahasında büyük şöhret kazanacak olan Ahmet Ateş, bir gün Tarık Buğra'ya, "Sen bir şey yazmıyor musun?" diye sorar. Var bir şey diyerek külliye devam ettiği yıllarda yazdığı ve Yalnızların romanı adını verdiği romanın müsveddelerini çıkarıp Ahmet Ateş'e uzatan Tarık Buğra bu dostundan ileride de yardım görecektir. Tarık Buğra'nın 3 yıl süren askerliği de olaylı geçmiştir. Akümülatörlü radyonun tiyatro tekniğinden nasipsiz bir ilk şekli 3 ay süren bir sürgün sırasında mahruti bir çadırda yazılır. Bir taş ocağında yaşanan başka bir sürgünde de Yalnızların romanı çıkar. Tarık Buğra'nın askerde yediği sürgün cezalarının sebebi sadece bıyıklarını kesmemekte direnmesidir. Büyük suç. Milli şef bıyıklarını kestiği için yasak olmadığı ve hatta şekli de tespit edildiği halde bütün askerlerden ve devlet memurlarından bıyıklarını kesmeleri istenmiştir. Milli şef bıyıklarını kesmişse bıyık bırakmak kimin haddine? Ama Tarık Buğra bütün baskılara rağmen bıyıklarını kesmez, sonuç terhis oluncaya kadar tam 10 gün bir sürgün cezası. Milli şef İsmet İnönü'nün bıyıkların kesilmesini emrettiği doğru. Kendisinin kestiği bilgisi yanlıştır. 1943 yılı başlarında bir gün Hasan Ali Yücel'i Ankara Palas'ın büyük salonunda bıyıksız gören Nadir Nadi, "Hayrola Üstad, neden kestin o güzelin bıyıklarını?" diye sorar. Cevap, "Sorma, milli şef öyle istedi." Bu hadiseyi Perde Aralığından 1964 adlı hatıratında anlatan Nadir Nadi şöyle devam ediyor. Evet, milli şef öyle uygun görmüştü. Yalnız Hasan Ali'nin değil, başta Başbakan Saraçoğlu, dudağının üstünde erlik belgesi taşıyan bütün hükümet üyelerine bıyıklarını kazımalarını emretmişti. Onlar da bıyık yüzünden istifa edecek değillerdi ya, değişmez genel başkanın emrini yerine getirmişlerdi. Yalnız Suat Hayri Hürgüplü, kesersem uğursuz gelecek gerekçesiyle direnmiş, bıyıklarını kurtarmıştı. Fakat hükümet üyelerinin çehresine bıyık yakıştıramayan milli şef, nedense kendisinkine dokunmaya lüzum görmüyordu. Tarık Buğra'nın milli şef diktatörlüğüyle mücadelesi, sadece bıyıklarını 11 defa sürülmek bahasına koruması değildir. Milli mücadelede aktif olarak rol almış, ancak sonraki gelişmelerde kendi yerini muhalefetin saflarında bulmuş, Mehmet Nazım Bey'in oğlu CHP damgalı resmi tarihi sorgulamaya küçük ağ ile başlayacak, firavun imanı ile devam edecektir. Tarık Buğra, milli şef devri dil ve kültür politikasıyla da aynı şekilde sürekli kavga etmiştir. Sancılı günler. Kendimi en acımasız haksızlığa uğramış saydım, kırıldım. Kağıtları asker bavulum bir köşesine attım. Benim için artık tiyatro yoktu. Akümülatörlü radyonun insanlarını romana döktüm. PD 175. Karanfil yenir mi hiç? Tarık Buğra, askerden İstanbul'a zavallı valizinde iki eserle ve beş parasız olarak döner. Mekan yine küllük, yine sıkıntılı günler. Bir gün burada karşılaştığı askerlik arkadaşı Ahmet Ateş, Tarık Buğra'ya Yalnızların romanını hatırlatarak getirsene onu der. Kendisinin de tercümeler yaptığı Türkiye Yayın Evi'ne teklif edecektir. Tahsin Demiray'ın sahibi olduğu yayın evi o yıllarda çok ünlüdür. Ancak ümitleri suya düşer. Zahir Güvemli romanı okumuş ve fazla edebi bulmuştur. Yani halk bunu okumaz. Bu deneme sonuçsuz kalsa da işe yaramış, genç yazarı iyiden iyiye hırslandırmıştır. Cesaretini toplayıp Yalnızların romanını Son Telgraf'ın sahibi romancı Ethem İzzet Benice'ye, akümülatörlü radyoyu da şehir tiyatrosuna götürür. Şehir tiyatrosunda dramaturg oyunlarında Osmanlıları ve Osmanlı tarihini tehsil etmekle meşhur Musaipzade Celal'dir. Genç yazarı kütüphaneye alır ve okumasını ister. Daha 2-3 sayfa okunmuştur ki dur der. Kahramanlardan birinin karanfil yemesini acayiplik merakı olarak görüp oyunu sonuna kadar dinlemeden kabul edilemez bulmuştur. Siz gençler ne tuhafsınız, ille de bir orijinallik yapacaksınız, karanfil yenir mi hiç? Bu söz ve bu ses genç yazarın kulağına bir daha çıkmamak üzere yerleşir, bir dünya yıkılmış, hayalindeki dekorlar daha ilk sahnede çökmüştür. İçi öfkeyle kabaran genç yazar kağıtlarını toplayıp izin isteyerek ayrılır ve ümitsizlik içinde Kapalı Çarşı'da çalışan Kaya adlı efendiden bir tezgahtarla paylaştığı pansiyon odasındaki portatif karyolasına döner. Nuri Osmaniye'nin arka sokaklarından biri olan Mengene Sokağı'ndaki pansiyon, üniversitenin 3. yılında barındığı medrese odasını bile aratan felaket bir yerdir ve burada rezil tahta kurularıyla mücadeleye devam edecektir. Allah'tan DDT o günlerde keşfedilmiş, Tarık Buğra'yı ve onun gibileri kan emici düşmanlarından bir anda kurtarmıştır. Kursakta kalan heves. Devrin en büyük gazetesi olan Son Telgraf'a verdiği romana gelince, bir hafta sonra Ethem İzzet Benice'ye tekrar gider. Ablalarının tiryakisi olduğu ünlü romancı, romanını beğendim, tefrika edeceğiz, git muhasebe müdürünü gör demez mi? İşte kurtuluş. Büyük bir sevinçle muhasebe müdürüne giden ve ıkına sıkına telif ücretini soran genç yazar, adamın romanınız yayınlanacak işte, bu şeref yetmez mi size cevabıyla karşılaşınca, önce şaşalar, sonra büyük bir öfke ve gururla çekip alır romanını. Tarık Buğra'nın yanında çalıştığı baba dostu İbrahim Köseleci'nin dükkanına dönmekten başka çaresi kalmamıştır. İşi sabah gidip dükkanı açmak, silip süpürmek ve İbrahim Bey gelinceye kadar satışlara bakmak. Kazandığı parayla pansiyon ücretinin kendisine düşen kısmını bile güç bela ödeyebilmektedir. Oyun ve roman yazarlığından para kazanma ümidini yitirince çaresiz devam eder işine. Bu sıkıntılar arasında bir de Ahmet Ateş'in zoruyla kaydını yaptırdığı Edebiyat Fakültesi'ne gidip gelmektedir. Şişli Terakki Lisesi'nde. Tarık Buğra tam o günlerde hiç beklemediği bir anda bir başka asker arkadaşıyla Halit Tanyeli ile karşılaşacak ve onun sayesinde Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavinliğine başlayacaktır. Tarık Buğra, Hüseyin Tuncer'e gönderdiği mektupta, Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavini olmasını sağlayan arkadaşının Behçet Necatigil olduğunu söyler. Tarık Buğra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, sayfa 10. Genç yazar, tahta bavulunu kapıp Mengene Sokağı'ndan koşarcasına uzaklaşır ve kendisi için bir dönüm noktası, bir basamak teşkil eden Şişli Terakki Lisesi'ne yerleşir. Önünde yepyeni bir gelecek vardır şimdi. Oğlumuz doğuyor. Her şeyden önce Kaplan'a teşekkür borcumu tekrarlamalıyım. Onun beğenmeyişidir kekik kokusunu, gözü romandan ve piyesten başka bir şey görmeyen delikanlı hikayeci yapan. Sonra PD 203. Zeytin Dalı. Tarık Buğra, Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavinliğine başlayınca maddi bakımdan biraz rahatlamış ve daha insani şartlarda yaşamaya başlamıştır. Bu arada devam ettiği Edebiyat Fakültesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Kasım Küfrevi, Abdülkadir Karahan gibi hocalarıyla hoca-talebe ilişkisinin ötesinde adeta arkadaş gibidir. Profesör Doktor Abdülkadir Karahan, Edebiyat Fakültesi'nde öğrencisi olan Tarık Buğra ile ilgili olarak şunları söylüyor. Tarık, arkadaşlarıyla arasına daima mesafe koyardı. Kendini göstermek için asla çabalamaz, hocalarının gözüne girmek ihtiyacını hissetmezdi. Mükemmel bir talebe olduğunu söyleyemem ama kendinden emin, diğer talebeler arasında şahsiyetinin ağırlığıyla hemen fark edilen, kendi hudutlarını iyi çizmiş, bilmediği şeylere asla karışmayan bir talebeydi. Milli duyguları fevkalade güçlüydü. Ancak bu duyguları şantaj için, menfaat için kullanmazdı. İçten derin inançlı, milletinin tarihine, kültürüne yürekten bağlıydı. Ahmet Hamdi Tanpınar, milletvekilliği sona erdiği için fakülteye o günlerde dönmüştür. Mehmet Kaplan ve eşi Behice Hanım, Tarık Buğra'dan ısrarla hayranı oldukları Tanpınar'ın derslerine girmesini istemektedirler. Genç yazar, Tanpınar'dan dinlediği ilk derste hayal kırıklığına uğrar. Konu Ali Süvavi'dir fakat nasılsa önce bilgin Huxley'den söz eder, sonradan romancı Huxley'e geçer. Derken Amerika'ya atlar. Kısacası Tanpınar çağrışımların peşine düşmüş, Fındıklı'daki binanın küçük dershanesinde sürekli yürüyerek konuşmakta, arada bir gözüne kestirdiği bir talebeye anladın mı diye sormaktadır. Bir seferinde aynı soruya muhatap olan Tarık Buğra, hiç tereddüt etmeden maalesef'i yapıştırır. Bir an duraklayan büyük yazar dersine devam eder. Ders bitiminde kapıda Tarık Buğra'nın koluna yapışıp gel der. Sen akıllı bir şeye benziyorsun. Birlikte odasına giderler. Bu hadise Tarık Buğra'nın Tanpınar'la dostluğunun başlangıcıdır. Daha sonra Tarık Buğra'yı sefil bir hayat yaşadığı Narmanlı yurdundaki bekar odasına birkaç defa davet eden Tanpınar, ne yazık ki onun olgunluk devrinde eserlerini okuma fırsatı bulamayacaktır. O yıl Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencileri Zeytin Dalı adlı bir dergi çıkarmaktadırlar. 15 günlük bir edebiyat sanat fikir dergisi olarak çıkan Zeytin Dalı'nın 21 Ocak 1948 tarihli ilk sayısında şu imzalar vardır. Profesör Doktor M. Şekip Tunç, Doçent Mehmet Kaplan, Rıfkı Melül Meriç, Zeki Ömer Defne, Adnan Berk, Halit Tanyeli, Neriman Yavuzer, Tarık Buğra, İsmail Ali Sarar, Reha Gediz, Rüknettin Cemal, Talat Tekin, Jale Baysal, İbrahim Erseyrek, A. Rıza Ergüven, Ahmet Kabaklı, İlhan Engin. Tarık Buğra'nın bu sayıda kitap başlıklı bir denemesi, ileride evleneceği Jale Baysal'ın da Banka adlı hikayesi yer alır. Hikaye yazarları ise daha sonra Tarık Buğra'nın evleneceği Jale Baysal adlı hanım talebedir. Sömestr tatili dolayısıyla hikaye bırakmadan çekip memleketine gidince dergiyi yöneten Doçent Doktor Mehmet Kaplan Tarık Buğra'ya Zeytin Dalı'nın ikinci sayısı için sen bir hikaye yaz der. Büyük romanlar hayal eden genç yazar için hikaye yazmaktan kolay ne var? Kekik kokusu ve Edebiyat Fakültesi'nin Fındıklı'daki binasında denize bakan bir odaya geçip başlar arpacı kumrusu gibi düşünmeye. Ve kafasına dank eder ki henüz hikaye denen şeyin ne olduğundan bile haberi yok. Ama kendine yediremediği için ıkınır sıkınır ve 3 saat sonra kendi tabiriyle kekik kokusu diye bir şaheser yumurtlar. Ve güzel mi çirkin mi saçma mı sapan mı bakmadan koşar Kaplan Bey'e. Mehmet Kaplan bu tuhaf yayla hikayesini sonuna kadar sabırla okuduktan sonra ı-ıh diyecektir. Sen hikaye yazamazsın. Çeşitli vesilelerle bu sözün kendisini kırbaçlayıp hikayeciliğini harekete geçirdiğini, bunun için Kaplan Bey'e teşekkür borçlu olduğunu yazıp söyleyen Tarık Buğra, bir yazısında başka hikayesi olmadığı için o şaheseri nasıl olsa koyacaktı. Pekala bir şey söylemeden bir burun kıvırmasıyla geçiştirebilirdi işi. O zaman hikayeci Tarık Buğra'ya da nanay diyor. Kekik kokusu gerçekten Zeytin Dalı'nın ikinci sayısında 13 Şubat 1948 yayımlanmıştır. Yayla'da hiç tanımadığı bir kadınla hiçbir gelişme yaşanmadan tuhaf bir münasebete giren genç adamın hikayesidir bu. Hikayeci ve romancı Tarık Buğra hakkında belki biraz üslup dışında hiçbir ipucu taşımayan kekik kokusunda genç yazar ne yazacağını bilmeden başlamış, sonra kalemini içgüdülerinin emrine vererek kendisi aradan çekilmiş gibidir. Bu başarısızlık ve Mehmet Kaplan'ın fikrini pat diye yüzüne söyleyivermesi Tarık Buğra'yı hem üzmüş hem de kamçılamıştır. Hemen o akşam muallim muavinliği yaptığı Şişli Terakki Lisesi'nde nöbet tuttuğu büyük etütte çocuklara "Çıt istemiyorum, Türk edebiyatının en güzel hikayesini yazacağım" der ve Kaplan'ın verdiği hızla ve öfkeyle bir saat içinde "Oğlum" diye bir hikaye yazar. Etüt biter, teneffüste yazdığı hikayeyi okur, bakar fena olmamış. Gece bir daha okur, "Güzel olmuş yahu" der. Heyecandan sabahı zor eden genç yazar, nöbetçi olduğu halde okul müdüründen izin koparıp fakülteye koşar ve Mehmet Kaplan'a "Şuna bir bakar mısınız?" der. Kaplan hikayeyi okuyunca bir gün önce söylediği sözü hatırlamış olmalı ki yüz ifadesi değişir. "Çok güzel" der. "İzin verirsen bunu hemen neşrettireyim." Bir hikaye yarışması. Tarık Buğra, Kaplan'ın teklifini kabul etmemiş ve hikayesini Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı Yunus Nadi Hikaye Yarışması'na göndermiştir. Aradan bir hafta geçmemiştir ki genç yazar Cevat Fehmi Başkut imzasıyla Cumhuriyet antetli bir mektup alır. Mektupta kısaca "Gelin görüşelim" denilmektedir. Tabii soluğu Cumhuriyet Gazetesi'nde alan Tarık Buğra, hikayesinin 1000 liralık büyük ödüle layık görüldüğünü ve yakında gazetede çıkacağını öğrenir. Hatta bir de iş teklifi alır. İsterse stajyer olarak hemen işe başlayacaktır. Gündüzler kendisine kalacağı için rahatça yazabileceğini düşünen genç yazar, musahillik yapabileceğini söyler ve isteği hemen kabul edilir. Şişli Terakki Lisesi'ne dönerken, buradan aldığı 17 lira aylıkla 1000 liralık ödülü mukayese eden ve hayaller kurmaya başlayan Tarık Buğra'nın nasıl bir sevinç, nasıl bir ruh haleti içinde bulunduğunu tahmin etmek zor değildir. Birkaç gün sonra öğretmenler odasında otururken aynı okulda öğretmenlik yapan şair Zeki Ömer Defne içeri girer ve Tarık Buğra'ya hitaben "Merhaba oğlumuz" der. Ardından da bir enfes çeker. Genç yazar afallamıştır. Zeki Ömer'in sözlerine bir mana veremez. Arap neden sonra uyanır, zil çalıp öğretmenler derslerine girince fırlayıp bir cumhuriyet alır. Evet, işte oğlumuz. Sadece oğlum adı oğlumuza çevrilmiştir ve daha da güzel olmuştur. Ek 2, tarih 18 Şubat 1948. Yani hikayeci Tarık Buğra'nın doğumu. Tutmayın beni. Bu yarışmada Tarık Buğra bilindiği gibi ikinci olarak ilan edilmiş ve hayalini kurduğu 1000 liralık ödül yerine altın bir doğma kalemle yetinmek zorunda kalmıştır. Birinci ilan edilen hikaye o günlerde Doğan Nadi'nin bölük komutanı olan ve adı hikayeci olarak bir daha hiç görülmeyen birine aittir. Tarık Buğra o günden sonra bütün yarışmalara, jürilere ve ödüllere hep şüpheyle bakmıştır. Bakınız Tarık Buğra, Yarışmalar Armağanlar, İstanbul Cilt 2, sayı 4, Nisan 1955. Ayrıca Yarışmalar, Jüriler, Ödüller ve Ünlüler, Tercüman İnci, 29 Eylül 1970, DKS 149. Sayfa 40. Ek 2, Oğlumuz. Karım belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu. Bütün geceyi orada geçirmişti. "Sen hala yatmayacak mısın?" dedim. Doğruldu, kül rengi pencerenin önünde sadece bir gölgeden ibaretti. Fakat bu gölgede beraber geçirdiğimiz 20 küsur yılın her gününden bir şey vardı. "Ezan okunuyor" diye mırıldandı. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi ve karım, Kur'an'la vaat edilen saadetini sanki asırlardan beri beyhude yere bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde Kabul edilmiş bir mağlubiyetin hazin sükuneti vardı. Mutfağa geçti, onu sanki rüyada görüyordum. Mangala ve semavere kömür koydu, abdest aldı, sonra seccadesini sofaya sererek namaza durdu. Pencere iyiden iyi aydınlanmıştı. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti. Yatağın ılıklığı, belirsiz duygular, düşünceden kaçış, dalmışım. Yahu, ne var? Geldi. İyi ya işte. Fakat mesele bu değildi. Karım beni kayıtsız buluyor ve üzülüyordu. Bir şey söylemeyecek misin? Bu üçüncü oluyor. Ha yahu ne yapacağız? Bilir miyim ben? Fakat ona, yarın bir şeyler yaparım, diyorum. Hangi yarın? Gökyüzü tatlı maviliğini bulmuştu bile. Gün katılmaya mecbur olduğumuz gün başlıyordu. Karım haklı, bunun üzerinde durmak lazım. Oğlum yatağına daha yeni giriyordu. Ona bu yaptığının ümitsiz bir isyan olduğunu anlatmalıydım. Yataktan birdenbire fırladım, karım telaşlandı. Fazla sert davranma, ne de olsa artık. Devam edemedi, ona baktım, gözlerindeki mana allak bullaktı. Ah benim saz benizli, kır saçlı bebeğim. Çıkarken omuzlarıma hırkamı koydu. Odası Gündoğdu tarafındaydı. Pencereleri büyükçe bir bahçeye bakardı. Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş duvarları hafifçe pembeleştirmişti. Ve o uyumuştu. Elbiselerini masanın üstüne atıvermişti. Pijamasının ceketini giymemişti. Yatağının yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona bakamıyordum. Fakat onunla doluydum. Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman daha küçüktü, tifoya tutulmuştu, ateşi vardı, sayıklıyordu. O şimdi bunu hatırlayamaz ki. Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken kamus bana ne kadar boş gelmişti. Ona ışıl ışıl, kainat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda Ömer dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş, bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş, İlk diş, ilk kelime, annesine doğru genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım. Sonra 7. yaş, mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş, hırçınlıklar, iştahsızlıklar, bize yeni bir ortak daha, ortakların en yenilmezi. Karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem. Liseyi daha sonra fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım düğününden kalma 3-5'i birliğini bozdurdu. Ve o ilk aşkın bahtsızlığıyla sarsıldı, bizi de perişan etti. Böylece biz ona bütün bütün bağlanırken, dünyamız artık tamamen onunla hudutlanırken, sen bizden ayrılıverdin. Sevgimiz arttıkça sen biraz daha fazla rahatsız oluyordun. Ben bunu anlıyordum. Sen bunda biraz da hürriyetine tecavüz buluyordun. Fakat annen, ben biliyorum. Sen artık odaların bu döşeniş tarzını, hatta bu evi beğenmiyorsun. Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi gözün başka dallarda. Senin düşündüğün kim bilir ne cici şeydir. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Buna eminim. Bu kadarı da bize, bana yeter. Fakat annen, bunu sen de seziyor, arada sırada hatta sık sık kardeşlerini nasıl okutacağından, bizim için neler tasavvur ettiğinden bahsediyorsun. Fakat birbirimizden niçin gizleyelim? Sen böyle konuşurken sesini titreten şeyde biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Ama sen bunun için üzülme. Senin elinden ne gelir? Hayat böyle işte. Yapamazsın ki. Ben senin içkiden ne umduğunu biliyorum. Alışamayacağına da eminim. Fakat annen, sonra ben senin dışarıda ne aradığını, evden niçin kaçtığını da biliyorum. Belki de küçük bir orospu. Ben onlara düşman değilim. Hatta fakat annen, kadıncağız böyle birine kapılı vereceksin diye tir tir titriyor. Sen gecelerini böyle dışarıda geçirirken kuruntuları, ışıl ışıl caddeleri ve gazinoları masal mağaralarına çeviriyor. Fakat bütün bunlara ne lüzum var? Sen sanki bunları bilmiyor musun? Ben sanki bütün bu şeylerin senin kalbini nasıl sızlattığını bilmiyor muyum? Annen, ben, sen, bize bakma. Bütün bu dalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz. Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte gözlerimi bir türlü yüzüne çeviremiyorum. Sana bakamıyorum. Annen de böyle. Şimdi biz seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret edemeden biliyoruz ki artık senin uykun da değişti. Eskiden bizi bekler gibi uyurdun. Evet, artık uykun da değişti. Hatta asıl değişiklik uykularında oldu. Sen uykularında da bizden uzaklaştın. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu kullanır gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı. Sanki yıllardır aradığım arkadaşımı bulmuştum. Islık çalmak istiyordum. Pencereleri indirdim. Güneş onu rahatsız edecekti. Benimkilere benzeyen sert ve siyah sakallı yüzünü hafifçe öperek dışarı çıktım. Çayımızı içerken karım biraz dalgındı. Ben küçük oğlumun çayını gizlice hiç sevmediği limonla doldurdum. Çınaraltı'nın hikayecisi. Her şeyden önce kaplana teşekkür borcumu tekrarlamalıyım. Onun beğenmeyişidir kekik kokusunu, gözü romandan ve piyesten başka bir şey görmeyen delikanlıyı hikayeci yapan. Sonra PD 203.